Merhaba, ben Yusuf. Nina Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. The Coddling of the American Mind. Greg Lukianoff ve sosyal psikolog Jonathan Haidt'ın birlikte yazdığı 2018 tarihli bir toplumsal eleştiri ve popüler psikoloji kitabıdır. Kitap, ABD üniversitelerinde görünür hale gelen konuşma özgürlüğü tartışmalarını, öğrencilerin ruh sağlığındaki kötüleşmeyi ve yetiştirme anlayışındaki değişimi aynı çerçevede inceler. Yazarların temel iddiası şudur: çocukları her türlü rahatsızlıktan korumaya çalışan iyi niyetli yetişkinler, onları hayatın kaçınılmaz belirsizliklerine ve çatışmalarına daha az hazırlıklı bırakabilir. Bu yaklaşımı güvenlikçilik olarak adlandırırlar. Lukianoff'un ifade özgürlüğü hukuku alanındaki deneyimi ile Haidt'in ahlaki psikoloji yaklaşımı kitabın iki ana merceğini oluşturur. Eser. Kampüslerdeki tetikleyici uyarıları, güvenli alanları ve kutuplaşmış tartışmaları yalnızca politik meseleler olarak değil, düşünme alışkanlıkları ve çocukluk koşullarıyla bağlantılı sonuçlar olarak ele alır. Tartışmalı savlar ileri sürse de amacı, dayanıklılık, eleştirel düşünme ve açık tartışma arasındaki ilişkiyi yeniden değerlendirmektir. Bu, kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, üç büyük yanlış, duygusal akıl yürütme ve kırılganlık fikri. Kitabın omurgasını, yazarların üç büyük yanlış adını verdiği üç düşünce kalıbı oluşturur. Birincisi, kişinin duygularının her zaman güvenilir bir gerçeklik ölçüsü olduğu inancıdır. Yazarlar buna duygusal akıl yürütme der. Yani insanın kendisini kötü hissettiği bir durumda, durumun mutlaka tehlikeli, haksız ya da çözümsüz olduğu sonucuna varması. İkinci yanlış, rahatsızlık ve acıdan her koşulda kaçınılması gerektiğidir. Oysa öğrenme, geri bildirim alma, topluluk önünde konuşma ve farklı görüşlerle karşılaşma çoğu zaman geçici bir huzursuzluk içerir. Üçüncü yanlış ise sorunların kaynağını ağırlıkla dışarıda aramak, bireyin kendi yorumuna ve eylem alanına daha az pay bırakmaktır. Lukianoff ve Haidt bu üç eğilimin bilişsel davranışçı terapide sorgulanan düşünme hatalarıyla çeliştiğini savunur. Buradaki nokta, gerçek ayrımcılığı, travmayı ya da zorbalığı inkar etmek değildir. Daha çok her olumsuz duyguyu zarar kanıtı saymanın insanın başa çıkma kapasitesini zayıflatabileceğini öne sürerler. Kitap, gençlere yanlış düşünceleri onaylamak yerine düşünceleri sınamayı, alternatif açıklamalar aramayı ve duyguyla olguyu ayırmayı öğretmenin daha yararlı olacağını savunur. İkinci olarak, güvenlikçilik. Duygusal güvenlik ile ifade özgürlüğü arasındaki gerilim, yazarların güvenlikçilik olarak tanımladığı yaklaşım. Fiziksel güvenliği sağlamanın ötesine geçerek, rahatsız edici fikirlerden korunma beklentisini de merkeze alır. Kitaba göre sorun, güvenliğin değerli olması değildir. Sorun, duygusal rahatsızlık ihtimalinin diğer akademik ve demokratik değerlerin önüne, tartışmaya kapalı bir biçimde konulmasıdır. Bu anlayışta bir konuşmacının görüşü, yanlış olup olmadığı tartışılmadan önce bazı dinleyicilerde kaygı ya da incinme yaratıp yaratmadığıyla değerlendirilme riski taşır. Lukianoff'un ifade özgürlüğü alanındaki perspektifi burada belirgindir. Üniversitenin işlevinin öğrencileri yalnızca onaylayan fikirlerle buluşturmak değil, güçlü ve zayıf iddiaları kanıt, mantık ve karşılıklı eleştiriyle değerlendirmeyi öğretmek olduğunu vurgular. Tetikleyici uyarılar ve güvenli alanlar kitabın bu bağlamda tartıştığı uygulamalardır. Yazarlar bunların her kullanımını aynı derecede zararlı saymaz, fakat yaygın ve katı kullanımlarının kaçınmayı teşvik edebileceğinden endişe eder. Bu görüş eleştiriye de açıktır. Karşıt yorumlar, özellikle dışlanmış grupların eğitim ortamında gerçek güvenlik ve eşit katılım sorunları yaşadığını hatırlatır. Kitabın güçlü tarafı, bu gerilimi ifade özgürlüğünün soyut bir ilkesi olarak değil, öğrencilerin düşünsel gelişimiyle ilişkili bir mesele olarak ele almasıdır. Üçüncü olarak, çocuklukta azalan bağımsız oyun ve yetişkin gözetiminin artışı. Kitap, üniversite kampüslerindeki gerilimleri açıklamak için çocukluk deneyimlerine geri gider. Yazarlar, özellikle 1980'lerden itibaren çocukların yetişkin denetimi olmadan oynama, mahallede dolaşma, küçük riskleri değerlendirme ve akranlarıyla kendi anlaşmazlıklarını çözme imkanlarının azaldığını ileri sürer. Bu değişimin tek bir nedeni olduğunu söylemezler. Güvenlik kaygıları, yoğun ebeveynlik anlayışı ve rekabetçi eğitim ortamı gibi etkenlerin bir araya geldiğini anlatırlar. Savları şudur, bağımsız oyun yalnızca boş zaman değildir. Çocuklar oyun sırasında kuralları müzakere eder, haksızlık algısını yönetir, başarısızlıkla karşılaşır ve yetişkin müdahalesi olmadan uzlaşmayı dener.
Bu tekrarlar gündelik özgüven ve sosyal muhakeme için bir tür pratik işlevi görür.
Riskin yararlı olduğu ya da ebeveynlerin makul güvenlik önlemlerini bırakması gerektiği sonucu çıkarılmaz. Yine de kitabın dikkat çektiği denge önemlidir.
Tehlikeyi tamamen sıfırlama çabası, çocukların tehlike ile sıradan rahatsızlığı ayırt etmeyi öğrenmesini zorlaştırabilir.
Yazarlar bu nedenle ebeveynlere ve okullara yaşa uygun özerklik alanları açmayı önerir.
Böylece çocuk, denetimden bağımsız karar verme ve hatasından sonra toparlanma deneyimini daha erken kazanabilir.
Dördüncü olarak sosyal medya. Kutuplaşma ve kampüs çatışmalarını besleyen ortam, Lukyanov ve Haidt.
Gençlerin ruh sağlığı sorunları ve kampüs çatışmaları için tek nedenli bir açıklama sunmaktan kaçınır.
Ancak sosyal medyanın yaygınlaşmasını, siyasal kutuplaşma ve değişen çocukluk koşullarıyla birlikte önemli bir hızlandırıcı olarak görürler.
Sosyal medya ortamları dikkat çekici öfkeyi, ahlaki kınamayı ve grup içi onayı ödüllendirebilir.
Böyle bir ortamda kişiler, karşı görüşün en güçlü biçimiyle değil, çoğu zaman en provokatif örneğiyle karşılaşır.
Bu da karşı tarafı yanlış düşünen insanlardan ziyade kötü niyetli ya da tehlikeli bir grup olarak görmeyi kolaylaştırır. Kitabın özellikle eleştirdiği çerçeve, toplumsal ilişkileri sürekli biçimde biz ve onlar ayrımı üzerinden yorumlamaktır. Yazarlar, kimlik temelli ayrımcılığın ve tarihsel eşitsizliklerin gerçekliğini reddetmez. Fakat her anlaşmazlığı gruplar arası bir saldırı olarak okumanın,
bireysel niyetleri, ortak hedefleri ve tartışma olasılığını görünmez kılabileceğini savunurlar.
Kampüste konuşmacı protestoları ya da sınıf içi ihtilaflar, bu daha geniş iletişim ikliminin belirtileri olarak değerlendirilir.
Bu analiz, dijital platformların tasarımının kamusal konuşma biçimlerini nasıl etkilediğini düşünmeye çağırır.
Aynı zamanda çevrim içi tepkinin yoğunluğunu gerçek hayattaki uzlaşmazlığın tam ölçüsü saymamak gerektiğini de ima eder. Son olarak dayanıklılık eğitimi.
Bilişsel esneklik ve üniversitenin kamusal görevi, kitap yalnızca bir teşhis metni değildir aileler. Okullar ve üniversiteler için yön değişikliği önerileri de sunar.
Yazarların çözüm yaklaşımı, gençleri zorlayıcı tüm deneyimlerden uzaklaştırmak değil, yönetilebilir zorluklarla baş etmeyi öğretmektir.
Bu yaklaşım, psikolojideki dayanıklılık, gelişim odaklı öğrenme ve bilişsel davranışçı tekniklerle ilişkilendirilir.
Örneğin kişi, ilk yorumunu kesin hüküm saymak yerine elindeki kanıtı, başka olası açıklamaları ve verebileceği ölçülü tepkiyi düşünebilir.
Eğitim kurumları açısından öneri, öğrencilerin fikirlerini eleştiriye açık biçimde ifade edebildiği.
Anlaşmazlığın ise, kişisel saldırıyla eş tutulmadığı bir tartışma kültürüdür.
Üniversite, yalnızca mesleki beceri kazandıran bir yer değil, demokratik yurttaşlık için muhakeme ve görüş ayrılığı pratiği sunan bir kurumdur.
Bununla birlikte, dayanıklılık çağrısı kurumların taciz, ayrımcılık ya da ciddi ruh sağlığı sorunları karşısında sorumluluk almaması anlamına gelmez. Kitabın yararlı ayrımı, gerçek zarar ile rahatsız edici fakat eğitsel olabilecek deneyimleri birbirinden ayırma çabasıdır.
Uygulamada bu ayrım her zaman kolay değildir. Fakat yazarlar, belirsizliği ortadan kaldırmaya çalışmak yerine, gençlerin belirsizlik içinde düşünme ve hareket etme becerisini geliştirmeyi daha kalıcı bir hedef olarak sunar. Sonuç olarak,
The Coddling of the American Mind, özellikle ebeveynler, öğretmenler, üniversite yöneticileri.
Öğrenciler ve kamusal tartışma kültürüyle ilgilenen okurlar için anlamlı bir kitaptır.
Ruh sağlığı, eğitim ve ifade özgürlüğü konularını genellikle birbirinden ayrı ele alan çalışmalardan farklı olarak, bu alanları ortak bir gelişim ve kurumlar meselesi içinde birleştirir. Okur, her savını kabul etmek zorunda değildir.
Nitekim kitabın kimlik politikaları ve koruyucu uygulamalar hakkında fazla geniş sonuçlara vardığını düşünen eleştiriler vardır. Buna rağmen eser, zor bir soruyu açık biçimde ortaya koyar, gençleri korumak ile onları bağımsız ve dayanıklı bireyler olarak hazırlamak arasındaki denge nasıl kurulmalıdır?
Kitabın pratik değeri, rahatsızlığı otomatik olarak zarar saymama, duygusal tepkileri kanıtla birlikte değerlendirme ve çatışmayı yönetilebilir bir öğrenme fırsatı olarak görme önerilerinde bulunur.
Entelektüel değeri ise kampüs tartışmalarını tek başına siyasi kampların mücadelesine indirgememesidir.
Çocuk yetiştirme biçimleri, dijital iletişim, psikolojik kavramlar ve üniversite normları arasındaki karşılıklı etkiyi inceler.
Benzer kültür eleştirilerinden ayrıldığı nokta, soyut bir nostaljiye yaslanmak yerine bilişsel davranışçı terapi, çocuklukta özerklik ve ifade özgürlüğü ilkelerini aynı tartışmaya taşımaya çalışmasıdır. Bu yüzden kitap, kesin cevaplardan çok, eğitimde koruma ile güçlendirme arasındaki sınırların daha dikkatli çizilmesi gerektiğini düşündüren tartışmalı, fakat etkili bir başvuru metnidir. Destek olmak isterseniz, Greg Lukianoff, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.